Kıymetli dinleyenlerimiz, yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 7. ve son bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmakta olduğumuz sohbetin yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bugün de inşallah gündemde tartışılmakta olan farklı insanların farklı değerlendirmeler yaptığı konular üzerine Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin değerlendirmelerini almak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Amin. Sizi yoruyoruz böyle. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Ama yani çok önemli değerlendirmeler de yapılıyor. İnşallah ışık tutacak dinleyicilerimize, okuyucularımıza ışık tutacak inşallah. Çok değerlendirmeler yapıyorsunuz.
Estağfurullah.
Şimdi bir önceki sohbetimizde mürşid üzerinde, imam üzerinde durduk. O alanların doğru çerçevesini verdiniz. Allah razı olsun. Bir temel mesele daha var. Hani bu müridan arasında yaygındır da efendim. Tasavvufta, tarikatlarda yaygındır. Yani müritler şeyhlerinin, mürşitlerinin ahirette kendisinin elinden tutup kurtaracağını düşünürler. Bunu ifade ederler. Bu hatta şöyle söylenir, yani şeyhinin eteğinden tutarsan orada da seni alır, Sırat Köprüsü'nden kuş gibi uçurur gibi deyişler de vardır. Yani ne diyorsunuz efendim bu konularda?
Bu muhabbette ifrata kaçılmasından doğan bir taşkınlık oluyor.
Evet.
En güzel misal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, kızım Fatıma, bol ameli salih işte. Çok huzur ile, huşku ile namaz kıl. Sakın kıyamet günü babanın peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Şimdi Efendimiz'in, Fatıma Validemize ben seni kurtarırım kızım buyurmuyor. Bol ameli salih işte, babanın peygamber olduğuna güvenme buyuruyor. Halam Safiye buyuruyor Efendimiz. Yeğenin peygamber olduğuna güvenme buyuruyor. Bol ameli salih işte buyuruyor. Şimdi bu durum böyleyken nasıl bir kişi bir kişiyi kurtarır? Kendisinin kurtulacağının bir garantisi var mı? Yani herkesin peygamberler ve peygamber işareti kişilerin dışında kimsenin bir garantisi yok. Ancak Cenab-ı Hakk'ın diledikleri kişiler ancak şefaat eder. Fakat Cenab-ı Hak bunu bildirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatta Adem Aleyhisselam'da dahi tebliğden dolayı etrafına cemaati toplandığı zaman ben kendi derdimle meşgulüm diyor. Sen İbrahim'e git diyor. İbrahim Aleyhisselam. Hepsi böyle Efendimiz'e kadar birbirine gönderiyorlar. Tamam ben size şefaat ederim demiyor hiçbir peygamber bildiğimiz kadarıyla. Hepsi peygamber Efendimiz'e gönderiyor. Ayette de Cenab-ı Hakk'ın dilediklerine şefaat izni verecek. Yani böyle olduğu zaman kim kimin eteğinden tutacak? Yani eteği tutulan mı onu götürecek? Allah korusun bu bir takım muhabbet de ifrata kaçmalarından doğan bir takım taşkınlıklar bu. Yani herkes acizdir. İşte Bağlum bin Bavra da aciz kaldı. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede soluyan bir kelp gibi bu kadar şaşkınlaştığını bildiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebevi yapılırken Efendimiz'e taş taşıyordu. Eshab-ı kiram dediler ki bir kısmı ya Resulallah bizim gücümüz yeter siz taşımayın. Orada çok ince manidar bir şeyde bunu ifade eden Allah'ın rahmetine ben sizden daha çok muhtacım buyurdu.
Allah'a ekber.
Şimdi böyle olduğuna göre kim kimi kurtarır? Efendim bize ben bile Allah'ın rahmetine muhtacım buyuruyor. Onun için maalesef bu işte bir şey taşkınlığın neticesi. Cenab-ı Hak Bakara suresi 255. ayetinde izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın iznine bağlı bu şefaat durumu.
Şöyle bir şey efendim, yani hani müridin, mürşidine sanki bağlılığının gerekçesi gibi de Yani böyle bir şey olursa, yani bağlanırsa bir şeyhe, onu ahirette kurtarır. O zaman bağlılık pekişiyor. Sanki o öyle bir şey olmazsa bağlılık olmaz gibi de bir duygu gelişme şeyi var mı efendim?
Tabii yani Ahmet abi bağlı olacak ki ne kadar bağlı olursa insan sevdiğini taklit eder.
Evet.
Yani insan bir muhabbet duyuyorsa onu taklit eder. Muhabbet duyma taklit edemez. Yani bu da gayet normaldir. Fakat tabii insan daima oraya gelmeye şeyh olsun, mürşid olsun vesaire olsun, imam olsun daima yine abd-ı aciz halinde bulunacak. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud'un naklediği hadis-i şerifte Allah'ım gözümü açıp kapayıncaya kadar kureta ayunu dahi ben nefsimin hevasından sana sığınırım buyuruyor. İnsan zirveleri çıkar bir an düşer biter. Efendimiz buyuruyor işte bir günahkarın bir hayvanı sulaması, bir kelbi sulaması kurtulduğunu bildiriyor. Çünkü orada bir ufuk açılıyor. Allah beni yaratan Allah, bu köpeği yaratan aynı Allah'tır diyor. Benim kuyuya inmeye gücüm var, bu hayvanın kuyuya inmesine gücüm yok diyor. Ben o zaman benim vazifem bu hayvana su vermek diyor. İlim, ayakkabısıyla su veriyor. Diğer taraftan bunun zıttı. Bir kadın da, ibadetli bir kadın, ihmal ediyor kedisine. Kedisi açlıktan ölüyor. O da cehennemlik oldu buyuruyor. Yine Efendimiz bir kadından çok şikayet ediyorlar. Kadının biraz şey taraf varmış, taşkınlık taraf varmış. O zaman o kadın cehennemliktir buyuruyor. Yani insan Allah korusun yani kimseye de kazanır kazanır bir an bir gaflete düşer, kaybeder, ayağa kayar gider. Yani bu durumda kim kimden ancak iltica edilecek, sığınılacak tek merci fefurru ilallah Cenab-ı Hak Allah'a koşun buyuruyor. Allah'a sığının buyuruyor. Yani şefaat izni de verecek yine Cenab-ı Hak. Onun için tek şey Cenab-ı Hakk'a sığınabilmek. İbn-i Müleyke radıyallahu anh diyor ki rahmetullahi aleyh, ben diyor eshaptan diyor 30 kişiye ulaştım diyor.
Evet.
30 kişiyi gördüm diyor. Onlardan hepsi kendi nefisleri için nifaktan korkuyorlardı. Acaba kalbinde bir nifak alameti var mı diye korkuyorlardı. Ona hiçbir yüksek edeplerinden dolayı Cibril ve Mikail'in imanı gibi kuvvetli bir imana sahip olduklarını iddia etmediler buyuruyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak, يَا اَيُّ الَّذِينَ اَمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Cenâb-ı Hak, وَلَا تَمُوتُنَّ buyurmuyor. وَلَا تَمُوتُنَّ sakın ha ölmeyin buyuruyor. اِلَّا وَاَنْتُمْ ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Yani Müslüman olarak can verilsiniz buyurmuyor. Hatta فَابُتْ رَبِّكْ حَتَّى يَكِنْ buyuruyor. Sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et diyor. Onun için evliyaullah da burada çok titiz davranırlardı. Mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri o kadar titiz davranırdı ki tekkede, dergâhta yemek pişecek. Oraya odunu taşıyan kimsenin bile salih olmasını isterlerdi. Yemeği pişirenden hariç, yani odunu getirenin bile. Yani bu şekilde bir son nefes telaşesi. Bir ayağın kaymaması. Bir yanlış taşa basıp uçurumdan aşağı düşmemek.
Bu ayet-i kerime var efendim malumlarınız. Yani Allah dostları için korku ve hüzün yok. Onlar hüzne de kapılmayacaklar. Ya bu yani dünyadayken kişi kendisinin böyle olduğuna karar verebilir mi? Bu ahiret hayatı için mi efendim şey?
Efendim tabii bu takva sahibi Allah'a sığınacak.
Evet.
Cenab-ı Hak iltica edecek. La hafun aleyhim ve la hum yahsun. Onlar o halk dostları üzülmeyeceklerdir, korkmayacaklardır buyuruyor. Tabii kim bu? Kalpte cemali sıfatların tecellisi olan zatlar. Mesela Er-Rahman, Er-Rahim. Öyle bir merhamet olacak. Zirveleşen bir merhamet olacak. Mütevazi olacak. Ya hayır söyleyecek veyahut da susacak. Yani misali Efendimiz'den alacak. Ondan sonra yine de Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Yine ben kurtuldum yok. Yani bir eshab-ı kiramda bile Efendimiz'in aşiremi beşere var. Bir de kısa bir toplum daha var az bir şey. Yani bütün sahabi hepinin cennetliksini demiyor Efendimiz. Yani buna göre bir kendimize pay çıkartmamız lazım. Burada Hasan Basri Hazretleri'nin güzel bir şeyi var. İnsanlar diyor, el meru me'amen ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisini sakın yanlış anlama diyor. Gücünüz nispetinde salihlerin amellerini işlemedikçe salihlerden olamazsınız. Zira Yahudi ve Hristiyanlar da kendilerince peygamberlerini severler Fakat onların hal ve davranışları bakımından onlar gibi değillerdir buyuruluyor. Demek ki kuru bir ben seviyorum. Amel istiyor Cenab-ı Hak. Amel de amine salih olmasını istiyor. Ankebût suresinin Cenab-ı Hak başında iman ettiklerini de kurtulacaklarını zannediliyor buyuruyor.
Bir şey daha efendim sorsam bu çerçevede yani bazen hani kefen okur birisi o kefen okunursa işte kabirde azap görmez falan gibi şeyler de söyleniyor. Bu tarz böyle okumalar
Ahmet abi elimizde gelen hadis dokümanlarında böyle bir şey rastlamadık.
Evet.
Yani Cenab-ı Allah ve Resulünün önüne geçmeyin buyuruyor. Öyle kefen okumakla kurtulacakları diye bir şey görmedik.
Evet.
Sade bir şey var, bir hadise var. Hazreti Ömer radıyallahu anh birisi geliyor. Ya halife diyor, nasıl kabrimi hazırlayayım? Kabrini hazırlan, kabrini hazırlan buyuruyor. İş kabri hazırlanabilmek. Evet. Bir amel-i salih ömrü yaşayabilmek. Adam fasık bir kişiye ne faydası var? Tabii bu bir takım şeyler, bid'atlar gidiyor. Mesela Azerbaycan'dayken ben, 30 sene evvel, vefat edeyim bir tabut geldi, bir de döşek geldi. Dedim, bu döşek niye geldi dedi. Dediler ki, toprağın içine koyacaklar bu döşeği, döşeğin içine mevtayı yatıracaklar. Yani evet. O topraktan, sertliğinden kurtulacak. Yani abuk sabuk şeyler bunlar yani.
Evet.
Yani buna benzer şeyler çoktur, kadınlar arasında bilhassa.
Hurafeler, evet.
Yapılacak tek iş ölünün arkasından, onu seviyorsan amel-i salihler işleyeceksin. Hediyeler göndereceksin ona.
Evet.
İnfak edeceksin. Fakir fukara garipler onun için vefadan kimse dualar alacaksın. Onun arkasından sadaka-i cariye olacak müesseseler, camiler, mektepler, medreseler yaptıracaksın. Ölüye faydası olan odur. Evet. Fakat tabii o da çok mühim. Yani salih evlat yetiştirmek lazım. Resulullah Efendimiz vefat eden kimse, bataklığa batan insan gibi daima dünyadan bir imdat bekler. Onun için bu salih evlat yetiştirme, arkadan salih bir cemaat yetiştirme, bunlar olursa inşallah faydası olacak odur. Cihat, İslam'ı gönüllerde yüceltmek. Onun için yapılan bir emri bil maruf ve nehy alim münker hareketidir cihat. Cihat asla bir toprağı kanla sulamak değil, İnsanların hidayete gelmesine vesile olma. Diğer taraftan zalimlerin zulmünü ortadan kaldırma. Cihattan gaye budur. Burada Cenab-ı Hak peygamberin yanında bulunan kişiler için de onlar küffara karşı şiddet buyuruluyor. Şimdi Furkan suresinde bir ayet var, 52. ayet. Bu ayet Mekke'de indi. Mekke'de Müslümanların kılıcı da yoktu. Gücü de yoktu. Hazineleri de hiçbir şeyleri yoktu. Kimdi ilk Müslümanlar? Garipler, yanında kimsesizler.
O ayet nasıl?
Orada inen ayet, Furkan suresi 52. ayet, kâfirlere asla boyun eğme. Ve bu Kur'an ile onlara karşı bütün gücünle mücadele bir cihat et. Yani Kur'an'ı yaşa, yaşayarak ona tebliğ et.
Yani Mekke döneminde cihat emri var.
Cihat emri var Mekke döneminde.
Oysa güç yok
Müslümanlar. Güç de yok, evet. Güç de yok. Demek ki buradaki cihat, İslam'ı yaşamak ve İslam'ı yaşatmak.
Evet.
Yani hiçbir zaman toprağı kanla sulamak için bir harp yapılmış yahut bir haritayı, coğrafyayı genişletmek için yapılmamıştır.
Bu Mekke dönemindeki cihat efendim çok az işlenir. Aslında hakikaten çok farklı bir şey ifade bu zatınızın şeyi.
Allah yolunda dünyanın mersus böyle üst üste konan kerpiçler gibidir Cenab-ı Hak diyor. Müslümanlar birbirine kalbi rabıtalı, kalbi bağlantılı olacak. İslam'dan taviz vermeyecekler. Cenab-ı Hak Fetih Suresi'nin o son ayetinde de küffara karşı tavizsizdir, şedittir buyuruyor. Bir taviz vermez. Zaten bir taviz yoktur hiçbir zaman. Yani her türlü Müslümana zulme katlandılar, bir taviz vermediler.
Eşit davalel küffari.
Evet. Müslümanlara karşı da merhametlidir.
Evet, ruhama ve beyne.
Evet. Yani daha ayetleri devam edersek Müslümanın bir vasfını bir diyor Cenab-ı Hak. Sen o namaz kılarken, rükû ederken, secde eden görürsün buyuruyor. Allah'tan fazilet isterler. Yani şimdi Allah'a yaklaşmak gaye. Yani adam öldürmekle Allah'a yaklaşılır mı? Ancak gönülleri fethetmekle Allah'a yaklaşılır. Onun için cihat, zulmü kaldırmak içindir. Bir de insanları hidayete kavuşturmak içindir. Bunun için Vehb bin Kevçi Hazretleri ta o zaman Çin'e gitti. hidayet vesile oldu. Bir sahibi grubuyla. İbn Abbas'ın kardeşi, o da Semerkant'ta gitti. Nabi Keyravan'a gitti. Yani velhasıl dünyanın üçte bir o zamanki insanın bunun coğrafyaya hidayet için seferler oldu. Kan dökmek için olmadı. Coğrafyayı genişletelim diye olmadı. Yani İslam'ın coğrafyayı genişletmekle bir alakası yok. İnsanı hidayete getirmekle bütün gaye. Bugün maalesef İslam fobi diyorlar.
Ben bu cihat konusunda yani mesela silahlı İslam devletlerinin yaptığı askeri seferler var. Yani sonuçta silah. Yani bunları cihatla bağlantısını da belki izah etmek lazım yani.
Efendim yine aynı şey. Yine bir insanlar hidayet getirmek ve zulmü kaldırmak içindir.
Evet.
Yani zulüm
zalimlere yok. Karşı.
Zulüm zalimlere kaldır. Karşıdır bu. Bir zulüm yoksa. Çünkü Cenab-ı Hak la ikrah fiddin buyuruyor. Yani dinde zorlamak yok. Sen illa İslam'a gireceksin diye bir zorlama yok.
Kılıcı dayayıp İslam'a yok. Gir, yok.
Evet. Sen tebliğ edersin sadece.
Evet.
Hatta çok manidardır. Bir müşrik, bir Müslümana boynu kılıcı dayadı. 3 dakika vaktim var dedi. İslam'dan dön, yine müşrik ol dedi. Sahabi dedi ki, sana teşekkür ederim dedi. Sen bana 3 dakika vakit verdin. Ben 3 dakikada sana İslam'ı anlatacağım dedi. Belki sen hidayete ereceksin dedi.
Evet.
İşte cihat bu.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak size insanlar arasından çıkıp hayırlı bir ümmetsiniz. İnsan hayırlı bir ümmet. Bir de şahsiyeti ve karakter olacak. Marufu emreden, münkerden nehyedersiniz buyuruyor. Cihat budur.
Bu zulüm de efendim acaba insanların İslam'a girişini önlemeye mi zulüm diyoruz? Onu ortadan kaldırmak anlamında. Yani mesela zalime karşı işte askeri sefer. Yani zalimin insanların İslam'a girişini önlediğini mi düşünüyoruz?
Tabii zarar verdiğini, zulmettiğini evet. Öğreniyoruz.
Evet.
Yani İslam daima zulmü bertaraf etmektir. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. Yani Müslümanlar 20 sene zulmedildi. Her türlü Müslümanlar eziyet edildi. Tekrar İslam'dan dönsün, müşrik olsun diye. Efendimiz 20 sene sonra Mekke fethedildi. Tam kısas yapmak zamanıydı. Yani zalimler haddini bildirmek zamanıydı. Fakat Efendimiz af buyurdu.
Evet.
Yani neresi İslam fobi? Lehistan'da darb-ı mesel haline geldi. Osmanlı atları buradan su içiyorsa, Lehistan'da hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır. Hatta bazı Hristiyan halk, Müslümanları davet ettiler ki, prenslerin bu zulmü ortadan kalksın diye. Şimdi hangisi fobi? Ecdadımız akıl hastalarına deliler demiyordu, muhterem acizler diyordu. O sırada Avrupa'da, Engizisyon mahkemelerinde bu insana cin girdi diye ateş atıyorlardı. Hangisi fobi? Barbaros Hayrettin Paşa, İspanya'da Yahudiler zulüm görüyor diyor, Yahudileri aldı İstanbul'a getirdi. İstanbul halkı da bunlar zulüm görmüş insanlardır diye onlara yardım etti. Yine şey bildiriyor, Yezid. Bu Yezid şey, Muavi'nin oğlu Yezid değil. Ben diyor, Bedir'de diyor, esir düştüm diyor. Bizi diyor, Medine'ye götürülürken diyor, zaman zaman diyor, develerinden indiler, bizleri deveye bindirdiler. Şimdi o günkü esir nasıl? Bugünkü esir nasıl? Efendim, esiri yediğinden yedireceksin, içtiğinden içireceksin, yük yüklemeyeceksin, yüklere yardım edeceksin. Buyuruyordu. Hatta Efendimiz baştan o harp esirlerini, kendisine ait olanları serbest bırakıyordu. Sahibi görüp, ben Allah'tan korkarım, yani bunun hesabı var diye, onların da çoğu serbest bırakıyordu. Yani o harp esirlerinin çoğu Müslüman oldu. O gördüğü hak, adalet, hukuk vesaire, yani Allah'ın onu bir insan olarak yaratması. İşte bugün Suriye'yi görüyoruz.
Evet.
Yani Suriye'yi görüyoruz bugün. Hangisi fobi? Yani hiç İslam'da bir şey var mı? Bir zulüm var mı? Müslüman girdiği yere bir zulmetmiş mi? Mesela Bosna'yı Fatih fethetti. Arkadan dedi ki, aman de benim askerim de çeşme başına bulunmasın dedi. Çünkü dedi, boşnak kızlar gelir dedi. Sırp kızları gelir dedi. Yanlış bir hal olmasın dedi. Yani kendi askerini çeşmenin başından geriye çekti. Yani herhangi bir zulüm işlememek için.
Yani cihat yapıyor ama asla zulme de fırsat tanımıyor.
Olmuyor.
Evet.
Şimdi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden dönerken Müslümanların Saç sakal birbirine karıştı. Deriler kemiklere yapıştı, et kalmadı. Açlık, yokluk, uzun yollar, sıcak vesaire. Orada Efendimiz şimdi büyük cihada dönüyoruz buyurdu. Sahabi de, ya Resulallah bundan büyük cihat mı var? İşte halimiz. Evet dedi, şimdi dedi büyük cihada dönüyorsun, nefisle mücadele cihadına dönüyorsun buyurdu. Yani ona insanın fazilete ermesi, ona büyük cihat dedi Efendimiz. Diğerini de bir düşman işgali, onu bertaraf etme vesaire, bir zulmü kaldırma, ona küçük cihat buyuruldu. Bak cihat karşısında bir ikaz var. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim, dünyanın mersus buyuruluyor. Müslümanlar cihatta birbirine kenetlenen kerpiçler gibi de buyuruluyor. Yani Allah korusun, cihattan da uzakta kalmak, o da çok yanlış olur.
Şöyle de bazen şey oluyor efendim, cihat duygusunun yani o kadar üstüne hücum ediliyor ki, cihat duygusunun yok edilmesi gibi bir tehlike de diyeceğim acaba. Yani öyle bir şey de ortaya çıkıyor. Yani artık mesela bir vaiz kürsüde cihattan bahsetmez oluyor. Ya da Kur'an'ın mesela cihatla ilgili ayetlerini konuşmamaya başlıyoruz. Yani o da...
Bu doğru değil Ahmet evet. abi. Yani hak kardeşine susan dilsiz şeytandır Efendimiz buyuruyor. Evet. Onun için muhakkak hak söylenecek. Yani ne fazla ne eksik. Mesela Efendimiz hicret etti. Sahabiyle beraber. Aşağı 190 aile hicret etti. Hicretteki sebep neydi? Birincisi din yaşanacak. İkincisi namus iffet korunacak. Üçüncüsü mal mülk korunacak. Hak hukuk tevzi edilecek. Şimdi burada Medine'ye hicret eden sahabinin de yaptığı bir cihattı.
Yani sadece hicret bile bir cihat.
Hicret bile bir cihattır.
Evet. Bu efendim İslamofobiden bahsettiğiniz böyle konuşmanızın arasında. İslamofobi nereden doğuyor? İslam korkusu üretmek manasına. Nasıl efendim, bir politika yani, var bunun arkasında?
Politika şu tabii. Şimdi Hristiyanlığın içi boş.
Evet.
Engizasyonlar falan zaten bir sürü zulümle de dolu. Prenslerin evet. zulümle de dolu. Yani o kadar zulüm var ki mesela Christoph Kolomb, Amerika Vespucci falan bunlar devamlı bir esir taşıdı. Afrika'da kelle başı insan aldılar. Gemilerle Amerika'ya insan taşıdılar. Hatta yolda birisi hastalansa ya da gık dese onu okyanusun içine attılar. Fransa'da mesela o Tunus, Cezayir vesaire bundan gelenler underground'larda çalıştırdılar. Birisi gık dese betonun içine gömdüler. Buna hiç bahsedilmiyor bugün.
Evet.
Yani İslam'da nerede bir zulüm olmuş onu söylesinler İslam tarihinde. Yani bu tamamen İslam'ı küçültmek, İslam'ı gözden düşürmek için atılan iftiralar. Hatta bu Avrupa seferlerinde Müslümanlar Hristiyan halka da sadaka olarak verdiler. Sadaka dağıttılar, ev verdiler. Bu nasıl bir İslamfobidir ki? Fatih Sultan Mehmet Hristiyan mimarla mahkemeye çıktı. O zaman bir devre açtı, bir devre kapattı. Kim de onu şey yapan, onu bir hayır diyecek insan dünyada? Kim onu davet etti şeye, mahkemeye? Hızır Bey'e daveti, arkadaşı. Gitti, mahkeme oldu. Hızır Bey haksız çıkardı. Hristiyan mimarı köşk şey yaptı. Hristiyan mimarı Müslüman oldu. Böyle bir adalet dünyada var mı acaba dedi. Göte vardır, Alman mütefekkiri. O Hafız Şirazi'nin tesiri altındadır çok. O diyor ki, Muhammed diyor, bir dağ pınarı gibidir diyor. Ondan diyor, istifade etmeyen hiçbir varlık olamaz diyor. Lafayette diyor ki, bunlar Hristiyan. Lafayette diyor ki, büyük insan diyor, senin tevzi edin hak hukuku şimdiye kadar kimse tevzi edemedi diyor. Thomas diyor ki, başına taşla geçen bir kral diyor, yeleğinin yamasını yamayan Muhammed kadar dünyada itibar bulmadı diyor. Martin Luther, ya Rabbi diyor, buraya Türkler gelsin de Türkler diyor, hak tevzi edilsin diyor, hukuk tevzi edilsin diyor. Yani Hristiyan prenslerin zulmünden yılmışlardı. Yani nerede İslamfobi var tarihe baktığımız zaman? Bu tamamen gaye Müslümanları gözden düşürmek. Başka bir şey değil.
Bu terör hadiseleri var ve maalesef terör örgütü dendiğinde de İslam'a nispet edilen bir takım yapılar insanların zihnine kazınıyor. Yani İslam terör sanki birlikteliği gibi bir denklem maalesef kuruluyor. Yani onlara, yani bu örgütlere mensup olanlara, diyelim ki Avrupa'dan bir genç çıkıyor. Ben diyor işte DAEŞ'e katılacağım diyor. Yok bilmem Türkiye'den çıkıyor gidiyor. Ne demek lazım? Yani o kafa kesiyorlar, o yansıyor dünya kamuoyuna, işte görüntüler vesaire. Ne bileyim, Resulullah Efendimiz'in mühründeki işte yazıları bayrak yapıyorlar. Ya Allahu Ekber diyorlar.
Başka türlü etrafında evet, insan toplayamazlar.
Toplayamazlar.
Hani evet, dini istismarla evet, toplayacaklar. Tabii bunların arkasında güç nedir? Evet. O ayrı, o bilinmiyor. O güç İslam'ı küçük düşürmek.
Evet.
Yani bir insan, bir insan bir ceza veremez, ancak bir hakim ceza verebilir. Eğer bir insan kendi bir insan ceza vermeye kalkarsa toplumda anarşi olur. Herkes kendine göre ceza verir o zaman. Ancak kadı, hakim o cezayı verebilir. İşin ehli. Maalesef yani bugün buyurduğum IŞİD'di vesaireydi, ona benzeyen bir takım şeyler, ona cellatlık yapıyor. Yani işin kötü, İslam adına cellatlık yapıyor. Yani bir insanın öldürülmesi, bir kainatın öldürülmesi gibidir buyuruluyor. Yani nasıl bir insan kendi gibi bir insanın canını kıyabilir? Sallallahu aleyhi ve sellem bir karınca yuvası gördü, yanık karınca yuvası. Hayretle baktı, hayretle kaldı. Bir canı kıymanın dedi, bir yakmanın dedi. Ancak bu Allah'a ait bir keyfiyettir dedi. Kimin hakkı var buyurdu. Bir yanık karınca yuvası gördü, Efendimiz dehşete geldi. Daima Efendimiz af buyurdu. O Mekke fethine af buyurdu. Çoğu da Müslüman oldu. O zamanki şeyler, müşrikler. Büyük kardeş dediler, muhterem kardeş, aziz kardeş dediler. Velhâsıl bu bir İslam'a atılan en büyük leke.
Şunlar efendim, acaba mesela Müslümanlara yaşatılan zulümler, böyle onun mukabillerini meşrulaştırır mı? Yani nasıl bir şey? Yani diyelim ki şöyle deniyor. Mesela Ruslar Grozny'de, Grozny'yi yerle bir ettiler.
Evet, zamanında.
Zamanında. Orada da yani yapılan zulümlerden sonra bir Karadullar Hareketi diye bir şey oldu. Onlar da gittiler bir çocuk yuvasını bastılar. Mesela çocukları rehin tuttular.
Zulüm.
Evet. Zulüm.
Yani bir de var, suçsuzu öldürmek ne hakkı var?
Evet.
Yani ancak suçluya ceza verir, suçluya da mahkeme ceza verir. Evet. Hakim ceza verir. Ferde ceza verir, anarşi olur o zaman. Maalesef bunlar hepsi ya cehaletten kaynaklanıyor veyahut da yukarıdaki gözükmeyen bir güç bunları yönlendiriyor.
Evet.
Ki İslam adını yönlendiriyor.
Evet. Evet. Bir diğer başlık hizmet var. Hizmet de bizim, yani sizin de o konuda bir kitabınız var.
Evet.
Yani vakıflar var. İslami bir takım müesseselerin yaptıkları şeyler var. Bir de hizmetin yanlış yönlendirilmesi var. Hizmette çerçeve ne olmalı diye sorsam.
Efendim, hizmet ivazsız, garetsiz, hasbetenillah, Allah'a size yapılan her türlü müsbet faaliyetlerdir. İvazsız ve garetsiz.
Evet.
Hiçbir menfaat olmayacak. Sırf Allah rızası hedeflenecek. Bu şekilde yapılan manevi faaliyetlerin adı hizmettir. Hizmet çok mübarek bir vasıftır. Merhametin getirdiği bir neticedir. Merhamet nedir o zaman? Sende olanın, onda olmayanın eksikliğini senin telafi etmendir. Hizmet budur. Eğer bir kardeşimizin eksikliği varsa ya da bir yer hidayet bekliyorsa onun temin etmektir. Hizmet eden kimse cömerttir. Hizmet eden kimse diyaryamdır. Hizmet eden ise insan mütevazidir. Yani bu hizmetin getirdiği güzel vasıflardır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in 20 senelik bir hayatına baktığımda hep hizmetle dolu. Efendimiz ne Mekke'de ne Medine'de boş bir günü yok. Devamlı insanları hidayete getirmek, insanların hatalarını, noksanlarını bertaraf etmek, onlara öğüt vermek. Resulullah Efendimiz hayatı o şekildeydi. Bir feragat, fedakarlık halini bir hayattı. Onun için hizmet çok mühim. En mühim hizmet işte emri bil maruf ve nehy al münker ve bu müesseseyi de kurabilmek. Osmanlılar'da görüyoruz, 26.600 küsur vakıfla bir ağ gibi toplum sarıldı. Meydanlara külliyeler yapıldı, cami, aşhane, sebil, şifahane vesaire. Halkın bütün ihtiyaçları oradan görüldü ve cami kanalıyla görüldü. Hatta hayvanlara hizmet edildi. Camilerde kuş yuvaları vardır. Sembol olarak koymuşlardır. Yani o bir merhamet sembolüdür. Demin şey yaptığım gibi muhterem acizler dendi. Psikiyatrik hasta bunlar. Bunlar deliler denmedi. Bunlar muhterem denildi. Allah'ın bir kulu olarak. Allah'ın kulunu bir taltif etme. Ve aciz kul denildi. Aciz ama muhterem kul denildi. Avrupa cin var diye ateşe atıyordu. İnsanlar bitti, hayvanların ihtiyaçları görüldü. Enteresan vakıflar, incelik, zarafet. Fatih Aşhanesi'nde bu İstanbul şehitlerinin dul hanımlarına havanın loş karanlığı, yani hava kararken, tam karanlık bastığı zaman dağıttırdı ki onların haysiyetini ve izzet nefsini korumak için. Sadaka taşları kuruldu. Yani oraya bir meçhul gelip bir para atar sadaka, bir meçhul gelip onu alırdı. Alan da veren de birbirini bilmezlerdi. Alan kimse ihtiyacı bittiği zaman teminatından gidip o aldığı borcu tekrar yerine koyardı. Velhâsıl toplum bir ameli salih cemaatle örülmüştü. Ve hiçbir cemaate, hiçbir cemaate karşı bir en ufak bir tasallutu vesairesi yoktu. Hepsi birbirine takdir halindeydi. Eytam Eramil vakıfları vardı, dullar ve yetimler vakıfları vardı. Velhâsıl mahalledeki dul kadın ve yetim, evlenecek olan yetim kız mahallenin sigortasındaydı. Mahalle onun sepetini hazırlardı, bohçasını hazırlardı, evet. Himaye ederdi. Onu bir kefil olurdu.
O İvaz Garaz nerede devreye giriyor da hizmetin içini bozuyor efendim?
Eğer o olduğu da İvazsız Garazsız, hasbeten lillah hizmetin kalitesi yükseliyor.
Evet.
Ne oluyor bu? Herkes bu hizmete bir aşina oluyor. Hizmeti seviyor, özeniyor hizmete. Zaten fazilet olarak kendisini şey yapıyor. Şimdi bugün bakın, şimdi eskiden fakir, garip, yalnız vesaire. Toplum onlara hamisiydi. Aşhanelerin yanında şifahaneler de kuruldu. Bugün bakın bir düğün oluyor, mahtaplar atılıyor. Hasta insan mı var? Hamile kadın mı var? Çocuk var düşünülmüyor. Pragmatist bir hayat tarzı. İslam bunu reddediyor. İslam kendinin dışındakilerden kendini mesul göreceksin. Onlar sana zimmetli. Onun için hizmetin İslam'da çok mühim bir yeri var. Bahattin Nakşibendi Hazretleri, ben diyor, bütün varidatımı diyor, derecemi hizmetten aldım diyor. Ne yapıyor? 7 sene sokakları temizliyor. Müslümanın nezafeti, Müslümanın zarafeti, Müslümanın güzelliği bulunduğu mekanda gözüküyor. Hasta hayvanlar, kimsiz hayvanlar, cerrahatli vesaire şu bu hayvan, bunları tedavi ediyor. Bunlar beni yaratan Allah, bu köpeği yaratan, bu kediyi yaratan Allah aynı Allah'tır diyor. Bu bana zimmetlidir. Bu kedi köpek için nasıl fakir fukara zimmetli muhtaç, kedi köpek de bana zimmetlidir şey içinde. Hasta insanlara bakıyor. En çok dereceyi burada aldım buyuruyor. Yani daima Allah'ın veli kullarına baktığımız zaman hizmetsiz hiçbir veli kul yoktur. Hepsi içtimaileşmiş durumdadır. Kendini toplumun akışından, bugün tabii dünyanın akışından kendimizi mesul görmemiz lazım. Bir Müslüman ızdırap çekerken, bir Müslümanın rahat uyuması mümkün değil. İşte Ensar, muhacir gelirken rahat uyumadı. İşte evim dedi. İşte hurma bahçem, gel paylaşalım dedi. O Müslümanın bir kartvizitidir hizmet. Farikasıdır. Tabii hizmet de, İvasız, garetsiz olacak, Allah için olacak, araya enaniyet, benlik bunlarla uzak olacak hizmet ehli. Kendine hizmet terfi derecat olacak.
Efendim, bir de himmet var. Himmet de...
Zamanımızda çok meşhur olan
bir... Zamanımızda çok, evet, çok meşhur oldu. Artık gazete okuyucuları da, medya takipçileri de himmet kelimesinin, yani ona vakıf ama... oldukça yıpratılmış bir kelime olarak
bir
vakıf.
İstismar ifade ediyor maalesef. Evet, tamamen yani, mefhumunun zıttı olarak.
Evet. Yani himmetin çerçevesini bir çizer misiniz?
Efendim himmet talep etmek demektir. Ne talep etmek? O salih kim? O kişi üzerine duada yoğunlaşmasıdır. Himmet budur. Tevfik Cenab-ı Hakk'ın yardımıdır. Tevfik Allah'tandır. Yani o salih kişi himmet olarak dua eder, yoğunlaşır. Yine yardım Allah'tandır, tevfik Allah'tandır. Cenab-ı Hak duruma göre kabul eder veyahut etmez. O salih kimsenin elinde olan bir keyfiyet de değil. O salih kişinin vazifesi dua etmektir. Efendim himmet buyurun. Yani para verin, himmet bir para verin değil. Dua edin. Himmet budur. Himmetin başka bir ifadesi yoktur.
Şu tarz bir şey efendim, yani himmet diye diyelim ki bir dara düştü bir mümin, bir derviş diyelim. Üstadından himmet istiyor mesela.
Dua istiyor.
Yani haberi olur mu efendim? Yani mesela üstadın ondan...
Şimdi olsa da olmasa da.
Evet.
O kişinin makamından istiyor.
Evet.
Ve Cenab-ı dilerse verir, dilemezse vermez.
Evet.
Yani o zaten, o salih zat devamlı kardeşlerine, ümmet-i Muhammed'e dua eder.
Evet.
Davud Tahi Hazretleri diyor ki, Rasûlullah Efendimiz ümmetini çok severdi diyor. Ümmetini dua ederdi diyor. Size en aşağı günde 10 kere diyor, Allah'ım asli ümmet-i Muhammed, Allah'ım ferrit ümmet-i Muhammed, Allah'ım merham ümmet-i Muhammed diye dua edin buyuruyor. Şimdi bizim ümmet-i Muhammed'e dua etmemiz de bir taleptir Cenab-ı Hak'tan. O da bir himmettir.
Evet.
Yani himmetin maddi tarafı yoktur, manevi tarafı. İşin maddi tarafı, meşru Allah rızası için olan tarafı infaktır.
Evet. Yani birine infak etmek.
İnfak, o da ibasız, garetsiz o da, hasbetenillah. Evet. Allah için verir. Bollukta ve darlıkta infak ederler buyuruluyor. Bollukta ve darlıkta himmet ederler buyurulmuyor. Himmet ayrı. Himmet yardım, manevi yardım. Manevi yardımın da tahakkuk etmesi yine Cenab-ı Hakk'ın yardımına bağlı. Tevfik Allah'tandır.
Himmet anlayışında problemli bir durum görür müsünüz efendim hiç yani?
Efendim bu halisane olursa problemli bir durum yok. Fakat ivaz ve garez girerse, dünya menfaati girerse, Allah korusun, himmet mefhumu da o zaman yardım denir. Fakat yardımda nasıl kullanacağı belli değil. Tabi bu da Ahmet abi kazanca bağlı. O yardım, infak da kazanca bağlı. Yani para yılan gibidir, girdiği delikten çıkar. O nereden kazanıyorsan parayı, o para oraya gider. Sen paranın kaderini değiştiremezsin. Herkes zanneder, ben parama hakimim, para benim param. Değil. Para nereden geliyorsa onun kaderi ona göre gider.
O zaman gelişine dikkat etmek.
Gelişine vabestedir.
Evet.
Gelişe vabestedir.
Gelişine dikkat etmek lazım.
Çok, çok dikkat etmek. Geliş o kadar dikkat etmek lazım ki, Rasûlullah Efendimiz ibadetlerin bile kabul olmayacağı bildiriyor. Yani hacca gelir diyor, lebbek der diyor, ona la lebbek, redsin denir buyuruluyor. Yani işin üssül esasında helal gıda lazım. Helal kazançlar. Bugün de bu en zor olan iş. Yani yaptığın bir iş, satışın bile bir amme menfaatine uygun olması lazım. Yani amme menfaatine uygun değilse, halkı yanlış yollara yaptığın alışveriş sevk ediyorsa, o bile şey haram olmuş oluyor. Velhasıl bu helal gıda da çok mühim.
İnsanların efendim bu yardım duygularının...
Yine Ahmet abi şunu söyleyeceğim ben burada. Yani insan hatırlıyor, iki tane müessir vardır. Bir müessir, yediği lokmadır. Diğer müessir, beraberinde bulunduğun insandır. Beraber olduğun insan, müsbet insan, müsbete gider, menfi insansa menfiye gidersin. Kazanç da sana helalken feyiz verir, ruhaniyet verir, haramsa tersine gaflet verir. Haramsa, haram yolda gider, israftı vesaireydi, nefsini hayatta şey olur. Eğer helal paraysa, o da ammenin menfaati olan müesseselere gider. Camiler, Kur'an kursları, hastaneler, şifahaneler, yardımlar vesaire, fukaraya, garibe, yalnızı yardımlar oralara gider.
Bu insanın yardım duygularının istismarı manasında da zaman zaman himmetin özellikle son dönemlerdeki gündeme gelişinde ondan ifade ediliyor, ondan yakınılıyor. Tamam bir yardım ama boğacak mesela, insanı boğacak. Taşıyamayacağı yükün altına sokacak vesaire gibi himmetlere sevk edildiği insanların.
Paraya sevk, yani menfaate sevk edildi. Himmet dememek lazım.
Evet.
Menfaatlere sevk edildi.
Evet.
Himmet dememek lazım. Yani himmetin o güzel şeyini, manasını bozmamak lazım.
Bozmamak lazım.
Maalesef. Evet. Yani bugün o kadar mühim ki, mesela Hazreti Hasan Radya çocuktu.
Evet.
Ravza'da da zekat hurmaları vardı. Hazreti Hasan masumdu. O zekat hurmanı bir tane aldı ağzına. Efendim hemen onu ağzından çıkarttırdı. Efendimizin ailesine zekat almayı ve sadaka almayı Resulullah Efendimiz yasak etti. Tabii bu niye? Bu da ammenin menfaatini korumak. Herkes zekatını, infakını Allah Resulüne getirecek. Ehl-i Beyt'e dünya muhabbete girecek. Yani Ehl-i Beyt numune olduğu için müstani olacak. Hatta çok manidardır. Hazreti Hasan radıyallahu anh tavaf eder, ağlar. Ya Rabbi aciz kulun geldi, zayıf kulun geldi, muhtaç kulun geldi, ağlar. Bitirir tavafını, çıkar, garipler görür. Önünde ekmek var, suyu ekmeğin içine batırır, o şekilde yerler. Hazreti Hasan onun yanına gelince radıyallahu anh sevinirler çok. Efendimin torunu yanımıza geldi diye. İkram ederler kuru ekmekte suyu. Biz Ehl-i Beyt olduğum bize yasaktır der. Bunu der, zekat ve sadaka oldu değil de hediye olduğunu bilsem, sizinle beraber afiyetle yerim der. Sonra Hasan'ın içine sinmez bu. Hepsini toplar evine götürür, evinde hepsini ikram eder. Nasıl bir güzel bir hassasiyet.
Evet.
Ve hizmeti de zamanında yapılan hizmet mühim. Yani istikbale matuf, ben yaparım, ederim der, o zamanında zayıflar. Unutulur. Bir kızım der ki bazen, ben der ölünce der, vaat ettim der, bana cami yaptıracak oğlum, çocuğum der. Zaten öldükten sonra zaten senin ne malın var, bitti zaten. Onu sağlığında yapman senin esas marifet. Evet, ecri vardır ama bu evlatların olan yetiştirilen şeyle. Fakat esas sağlığında yapacağın mühimdir. Şöyle bir güzel bir şey var. Tabii bu Müslümanın her anı çok dikkat etmesi lazım. Hasan Basri radıyallahu anh buyuruyor ki bir gün mescitteydim diyor. Birisi geldi, ben açım dedi, beni doyur dedi. Ben de gaflet olarak eve gittim, unuttum. Sabahleyin geldim baktım, adamcağız ölmüş cami köşesinde. Çok üzüldüm diyor. Çok giran geldi bu unutmam diyor. Onu diyor, kefenledim diyor. Bez aldım, kefenledim diyor. Gömülene kadar hizmet ettim diyor. Sabahleyin diye mesleğim yakaza halindeydim diyor. Baktım diyor, kefeni kıblede gördüm. Bir yazı, yakaza hali bu. Yaptığım bu hayır kabul edilmedi. Onun için diyor, ben diyor birisi gelip bir şey istediği zaman o anda veririm diyor.
Evet.
Şimdi bu hizmet de böyle. Yani niyet ettin o anda o hizmeti yapmak, ifa etmek. Çünkü geriye kaldıkça unutuluyor ve zayıflıyor. Onun için ya vaat etmeyeceksin ya da vaat ettin hemen onu
getirin.
Yine bir garip geldi, bir kimsesi geldi, bir senden bir şey istedi. Onu muhakkak gönlünü alıp göndereceksin. Hiçbir şey veremiyorsun, kablen meysura gönlünü alacak birkaç tane tatlı söz söyleyeceksin. Yani ret yok.
Evet. Efendim son bir şey olsun. Bu zaman zaman itaat konusu, teslimiyet konusu, sadakat konusu,
evet,
bunun ölçüleri neler? Yani diyelim bir insan bir yere bağlandı, o yapının içinde bulundu, bir kişiyi önder olarak kabul etti. İtaat hangi çerçevede olmalı? Teslimiyet, sadakat, buna dair ölçülerimiz
efendim,
neler
olmalı? İtaatte Ahmet abi, Cenab-ı Hak men yudur Resulü fakat et Allah buyur. Allah Resulü'nün itaat, Allah'a itaattir buyuruyor. Yine Hucurat'ın başında Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin buyuruyor. Demek ki eğer önümüzdeki insan kitap ve sünnete bağlıysa, kitap sünneti hayatını tatbik ediyorsa, ona itaat eder. Cenab-ı Hak Allah'a itaat, Resulüne itaat ve minküm buyuruyor. Sizden olan ülül emre itaat.
Evet.
Ve burada minküm var. Eğer sizdense, sizden demek ne demek? Allah yolundaysa, Resulullah Efendimiz yolundaysa, ona itaat var. Yok eğer Allah yolunda değilse, birçok dinin, bazı dini mefhumları maalesef kenara koyuyorsa veyahut da bu tarihçilciler gibi bazı dini emirleri, ahkamı emekliye ayırıyorsa, Peygamber Efendimiz'e emekliye ayırıyorsa Allah korusun, ona nasıl itaat olabilir? Nasıl itaat olabilir? İtaat olamaz ona.
Evet.
İtaat o minküm var.
Evet.
Sizden ise, yani Allah'ın dinini yaşıyorsa, Allah'ın dinini yaşatıyorsa, salih bir kulsa, ona itaat vardır.
Bir de efendim o ayette Elmalı Hamdi Efendi'nin bir yorumunu okumuştum.
Evet.
Malumlarınız atiullah ve atiur resule ve ülil emri minküm.
Evet.
Orada üçüncü bir defa atiu geçmiyor.
Evet.
Diyor ki Elmalı Hamdi Efendi, buradaki mana diyor, sizden olan ülül emir eğer Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsa itaat edin i̇taat var. Demektir bu diyor.
Tabii, yani. Tabii. Biz dünya niye geldik? Allah'a kul olmak için geldik. Evet. Yani başka bir mantı var mı? Hem öndeki insan kendinin salih bir insan olduğunu söyleyecek, hem de emirleri, tebligatı, şeriatın bir kısmına aykırı olacak. Bu çok hassas bir mevzu. Onun için itaat Allah'adır. Tabii birkaç mesele var ama uzayacak şey uzar. Yani mevzu uzar ya bu itaatin. Onun için itaat Allah ve Resul'edir. O kadar.
Evet, merkez o.
Hatta anne baba bile, anne babaya bir hak hukuk yoktur. Fakat anne baba bile tebligatı Allah'ın emirlerinin dışındaysa ona dahi itaat yoktur.
O zaman ölçüleri bilmek gerekiyor.
Ölçüyü bilmek lazım. Bu kültür lazım.
Çünkü bazen ölçüler de bilinmiyor efendim. Evet. Yani o zaman uydum yani yola diyor.
Uydum kalabalığa oluyor.
Gibi evet.
O da sakat çok.
Efendim uzunca bir sohbet lütfettiniz. Allah razı olsun. Böyle sonunda bir umumi hatırlatmalarınız olur mu? Onları alabilsek diye lütfen.
Efendim tabii bu hassasiyetler çok mühim. Kendi kendimi kontrol edebilmek. Hasbu kablen tuhasi bu. Bir muhasebeye girebilmek. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer'in yanına gitmiştim diyor. Evinin bahçesinde bir kütüğün üzerine oturmuştu diyor. Çok sıkıntılı kendi kendine söyleniyordu diyor. Yaklaştım ona diyor. Seni üzen nedir ey müminlerin emiri dedim diyor. Dedi ki idareciyken yanlış bir iş yapmaktan korktuğunu söyledi. İdareciyim dedi. Bu kadar ümmetime üzüm de yanlış bir iş yapmaktan korkuyorum dedi. Bu mu sizi üzen şey? Vallahi dedim, yanlış bir iş yaptığınız siz bizi düzeltiriz dedim. Merak etmeyin dedim. Hazreti Ömer hadi o zaman Allah hakkı için benden yanlış bir hareket zuhur ettiğinde hakikaten beni düzeltir misiniz? Diye sordu. İfadeyi tekrar tatmin olmak için. Allah hakkı için sizden yanlış bir hareket gördüm, mutlaka düzeltiriz cevabını verdim. Buna çok sevindi. Allah hamdolsun dedi, sizin içinizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hesabından yanlışımı gördüğünde beni düzeltici kimseler var dedi.
Hamd ediyor ona.
Hamd ediyor. Demek ki bir insan samimi bulduğu bir kardeşine yalnızken samimi bir şekilde o hatayı düzgün söylemesi lazım, ikaz etmesi lazım. O da bir emri bil maruftur. Yani bir tahkir edici değil de onu bir inşa edici şekilde ikaz etmesi lazımdır. Tabii bu şeylerde, dini mefhumlarda bir takım şeyler vardır. Takvayı anlatmaya çalıştık. Zühd vardı. Zühd nedir? Süleyman Aleyhisselam kadar zengin olsan, dünyayı kalbinde taşımayacaksın, kalbine kasa yapmayacaksın. Daima Allah rızası. Süleyman Aleyhisselam, ben fakirim derdi. Ben o fakirlerle beraber olmak. Efendime ganimetler gelirdi. Çok zengin olurdu birdenbire. Ayşe Validem buraya dağıtmadan diyor, ferah bir huzur bulamazdı diyor. Evimizde üç günde sıcak yemek pişmezdi diyor. Allah Resulü diyor, o diyor, bir Müslümanın derdine derman olması, onun için en büyük bir zevkti, bir lezzetti buyuruyor. Şimdi Allah Resulü'nün dünyada beşeri hayata koyduğu ölçüler bellidir. Bunların dışında kalan hayat tarzlarında bir hayır yoktur. Bile bu insanı bir takım ruhi zaaflara sürükler, bir takım nefsane huzurlar, huzurluk, stres, dengesizlik, asabilik, gayrimeşru yolları sürükler maalesef. Onun için helal, haram şeyine çok dikkatli olmamız lazım. Yine diğer bir husus, birçok daha evvel bahsettiğimiz gibi, keşif keramete benzer haller sadır olur bazı kişilerden. Bunlara ihtiyatla yaklaşmak lazım. Zira bunlar keramet hiçbir zaman bir fazilet değildir. Onun için kerametten daima Evliyaullah çekinmiştir. Hatta Beyazıt Bistami bir yerden geçerken bir dere akıyordu, şeyler birleşmişti, iki toprak parçası. Yok dedi, ben dedi 30 sene şeyi kaybetmek istemem dedi. Kayıkçıya 5 kuruş veririm dedi, beni karşıya geçirir dedi. Yani daima nefislerinden korkmuşlardır, bir enaniyet gelmesinden. Burada Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, çok güzeldir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurduğunu duydum demiştir. Ey İbni Ömer, yani Hazreti Ömer'in oğlu, dinine iyi sarıl. dinine iyi sarıl, tekrarlıyor. Zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine de iyi dikkat et. Dini ilme hükümleri istikamet ehli alimlerini al, sağa sola meydanlardan alma. Evet, bu düstur olmalı bize. Aşağı yukarı sorduğunu birçok sorunun cevabını
evet.
Burada Resulullah Efendimiz biliyor. Tekrar dersek, ey İbni Ömer, dinine iyi sarıl. Dinine iyi sarıl, zira o senin hem etindir hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine iyi dikkat et.
O da önemli.
Çok önemli bu. Dini ilimler, hükümleri istikamet ehli alimlerden al, sakın sağa sola meydanlardan taviz veren alma. Burada Cenab-ı Hak ayette de semenen kalila buyuruyor. Az bir menfaat karşısında dini evet. Satanlar. Son olarak tekrar ifade edelim ki, manevi değerler dünyevi iktidar hırsına sermaye edilmemeli. Bu çok mühim. Yani dünyevi iktidar hırsına sermaye edilmemeli. Herkes olduğu gibi görünmeli, göründüğü gibi olmalı Mevla'nın ifadesiyle. Hayır ve hizmet için kullanan müesseler de siyaset. Çünkü siyasete girer, siyasetin rengini boyanır. Siyasetteki bazı hatalara taviz verir. Rey zamanı gider, vicdanına göre en münasip yere verir, o ayrı. İkincisi, ticarete bulaşmamalı. Bu şekilde orada hizmet edenlerin de ihlası korunmalı. Rabbimiz, vatanımız, milletimiz, biraz ümmet-i muhammed üzerinde tuzak kurmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah.
Amin.
Maddi manevi değerlerine sahip çıkma hususunda bizlere ve nesline firaset ve basiret ihsan etsin Rabbimiz inşallah.
Amin. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür
Allah
ederiz.
Allah razı olsun.
Sizden Allah razı olsun.
Çok zamanınızı aldık. Bereketler inşallah olur.
Hayırlı bir zaman olur inşallah.
İnşallah efendim. Değerli dinleyiciler, sohbetimizin 7. bölümünü dinlediniz. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla. Böylece sohbetimiz tamamlanmış oluyor. Eminiz bu sohbet silsilesi içerisinde efradını cami, ayarını mani bazı değerlendirmelere muttali oldunuz. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'ye ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı geceler diliyoruz efendim. Yeni sohbetlerde buluşmak üzere.
Allah razı olsun.
Erkam Radyo'da yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın 7. ve son bölümünü dinlediniz.